Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizlere selamlıyoruz. Dördüncü serimizin yedinci kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: Avtoritelere boyun eğmek.
Ya Rab beni bilirsin, tanırsın, düşüncemi uzaktan anlarsın. Yollarımı yaptığım yerleri, beni benden daha çok bilirsin. Her taraftan kuşattın etrafı, saklayamam hiç senden günahım. Hiçbir canlı kaçamaz gözünden, gökte yerde her yerde sen varsın. Karnındayken annemin sen gördün, karanlıkta sevginle büyüdüm. Şaşılacak işlerin sonsuzdu, denizdeki kumlardan da çoktu. Rehberim ol her yolda sen benim, her zaman ben seninim ey Rabbim. Halleluya, hamdolsun, şükrolsun, kurtarıcım bırakma ellerini.
İsa Mesih'in sevgisiyle size selamlıyoruz. Bugün devam ediyoruz bizim başladığımız temalarda. İsa Mesih'in ardından gitmek ne pratik bir anlam taşıyor diye öğrenmek istiyoruz. Yani bizim hayatımızda bir değişiklik olacak. Ne zaman karar veriyoruz? Evet, ben İsa Mesih'in ardından gidiyorum. O zaman onun sözü uygun bir hayat yaşamak isteğim olacak. Ve bunun için lazım öğrenelim onun sözü bizden ne bekliyor, bize ne akıl veriyor ki bizim hayatımızı bir sıraya girsin, bizim hayatımız regüleri yapalım Allah'ın sözüne göre. Ne zaman yağmur, hızlı şiddetli yağmur yağıyor ve çadırın altında durmazsak ıslanırız. Ve bunu bugünkü dersimizde buna bakacağız. Allah tarafından bizim insan hayatımız için, şimdi inançlı inançsız için konuşmuyoruz, ama her insan için belirli durumlara, belirli çadırlara vermiş. Çadır yani bunun altından korunuyoruz. Eğer onun altında kalırsak ıslanmayacağız. Yani pişman olmayacağız, zarar görmeyeceğiz. Ne zaman Rabbin düzenlediği çadırların altına girirsek. Ve bakalım bugünkü dersimizde işte Rab tarafından belirli durumlar, belirli insanlara, avtoritelere verildiği, tabi onlardan da hesap soruluyor. Ama biz de lazım öğrenelim bunlar kimdir ve Rabbin sözüne uygun olarak bizden ne bekleniliyor. İlk önce sizinle birkaç ayet okumak istiyorum İncil kitabından. 2. Timoteus mektubundan açıyoruz. Bab 3 ayetler 1'den 5'e kadar. Apostol Paulus Timoteus'a yazıyor ve bildiriyor. Son günlerde insanlar nasıl bir hayat sürecekler? Ne gibi insanlar olacaklar? Şunu bil ki son günlerde çetin anlar olacaktır. İnsanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetlemeyenin askın ve iyilik düşmanı olacaklar. Hain, aceleci, kendini beğenmiş, Tanrı'dan çok eğlenceyi seven, Tanrı yolundaymış gibi görünüp de o yolun gücünü inkar edenler olacaktır. Yani son günlerde, yani İsa Mesih'in gelişinden önceki generasyonlarda böyle durumlar daha şiddetli, daha hızlı bir gelişmede görünüyor. Ve tıpkı bizim günler gibi oluyor. Yaşadığımız günler, yaşadığımız generasyonda bu şeyler görünüyor. Sevgi soğuyor, saygısızlık devam ediliyor, boyun eğilmiyor Rabbin verdiği otoritelerin önünde. İnsanlar çıkıyorlar kendi ailelerine karşı, kendi büyüklerine karşı. Hiç söz dinlemez oluyorlar. Yani bizim vaktimiz toçlu öyledir, tam öyledir. Ve Rab istiyor inançlı, İsa Mesih'in ardından giden insan biraz farklı olsun. Benzemesin o insanlar hangiler Allahsız yaşıyorlar. Bir fark lazım olsun. Gece ve gündüz, ışık ve karanlık arasında fark olmalı. Ve tabii ki olacak. Şimdi açıyoruz. Filipililer mektubunda bab 2 ayet 14'ten 16'ya kadar. Orada şu sözler okuyoruz. Her şey söylenmeden, mırıldanmayan, danmadan ve çekişmeden yapın ki yaşam sözünü sımsıkı sarılarak aralarında kosmostaki yıldızlar gibi parladığınız bu eri ve sapık generasyonun ortasında kusursuz ve saf Allah'ın lekesiz çocukları olasınız. Yani biz Allah'ın çocuklar olarak, İsa Mesih'in ardından gidenler olarak öyle bir generasyon, öyle bir insan topluluğun arasında yaşıyoruz hangiler Allah'a karşı çok çıkıyorlar ve oldukça bozuluyor bizim dünyamız. Karamsar olmak gerekmez. Haberlere kulakları asarsak ya da etrafımıza da bakınırsak işte görüyoruz. Tıpkı İncil'in sözlere yerine geliyor. Yani biz sapık ve eğri, yani değil düz olan, karışılmış bir durum içindeyiz. Rab'i tanımayan insanlar böylediler ve onlar bizim etrafımızdaki insanlardır. Fakat onlar gibi de davranırsak, eğer bir fark yoksa nasıl insanlara çekebiliriz İsa'ya? Orada diyor, kosmostaki parlayan yıldızlar gibi siz o karanlık insanlar arasında olasınız. Öyle şılıyasınız, öyle de yol gösteresiniz. Ve böylece işte kuraj alıyoruz. Benzemeyelim öyle insanlara hangiler saygısızlık, Allahsızlık içinde yaşarlar. Çünkü Allahsızlıkla beraber saygısızlık da gelir. Yani otoritelere boyun eğmemek işte bundan geliyor. Yani hoş olmuyorlar. Her şeye karşı direniyorlar. Her şeye karşı mırıldanıyorlar. Ve her şeye karşı çıkıyorlar insanlar. Herkes kendini fazla beğeniyor. 1. Petrus mektubunda birkaç sözle daha bakalım. 1. Petrus bab 4 ayet 2'den 5'e kadar okuyacağız. Son olarak dünyadaki yaşamının geriye kalan bölümünü artık insan tutkularına göre değil, Allah'ın isteğine göre sürdürün. İnanmayanların hoşlandıklarını yapıp sefahat, şehvet, sarhoşluk ve çılgınca eğlenceler, içki alemleri ve iğrenç putperestlik içinde yaşayarak geçmişte harcadığınız günler yeter. İnanmayanlar kendinizi onlarla birlikte aynı sefahat selini atmamanızı garipseyerek şimdi size küfrediyorlar. Onlar yaşayanlara ve ölmüş olanlara yargılamaya hazır olan Allah'a hesap verecekler. Yani insanlar bir gün geliyor, tabii hesap vermek zorundalar. Ama biz daha onların arasında yaşıyoruz. Ve İncil bizi buyuruyor, biz benzemeyelim onlara. Biz değişik olalım, biz açalım kulaklarımızı İncil'in isteğine, Rab İsa Mesih'imizin isteğine ve ona uygun bir hayat yapalım, yaşayalım. Bu sebeple bunu bilmemiz lazım. Birinci olarak her inançlı ilk önce sorumluluk otkuvorunu üstlüyor Rabbin önünde. Yani Rabb'e hesap vermek üzere her inançlı bunu bilmeli. Rab ondan da hesap soracak. Sen hayatını nasıl sürdün? Benim isteğime uygun yaşadın mı? Benim sözüme göre kendini regüleri yaptın mı? Soracak. Ve bu sebeple değil insanların gözüne girebilmek için bir şey yapacağız. Biz aramıyoruz insanlar hoşlansınlar bizden. Biz arıyoruz Rabbimiz hoşlansın bizden. Elçilerin işlerinde bab 5 ayet 29 şunu okuyoruz. Oradaki durum bu idi. Petrus ve öbür elçiler, öbür Rabbin işçileri çıktılar tapınağa, orada dua evine ve İncil'i vaaz ettiler. Ve geldiler hükümetten ve din adamlar, relike adamlar, hocalar yasak ettiler, söz etmesinler bir daha İsa Mesih'ten. Yani İsa Mesih'in adını bir kez daha ağza almasınlar ve vaaz etmesinler. Ve bu sözü, bu yasak sözü karşı Petrus şunu diyor. Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler. İnsanlardan çok Allah'ın sözünü dinlemek gerek. Biz lazım Allah'a itaat edelim daha fazla sizden. Ne zaman, tabi var öyle durumlar, insanlar bizi yasak edecek. Dua etmeyin, ilahi söylemeyin, İncil'i okumayın, bir beraberlik, bir toplantı yapmayın. Bizi yasak edecekler ama bu şeyler işte Rab bizden istiyor. Ve bu sebeple Rab'in isteğini arayacağız. Ve ona hesap vermek zorundayız. Değil insanlara, ilk önce işte bunu. Bizim hesabımız oluyor Rabbin önünde. Her inançlı bunu lazım bilsin. Eski ahitte yine bir örnek var. Daniel peygamberinde hatırlıyoruz. Daniel'in 3 tane dostu vardı. Onların adları Şadrak, Meşak ve Abednego. O 3 dostu çağrıldılar. Bütün insanlarla beraber diz çöksünler. Yani boyun eğsinler, ılsınlar bir skulptura, bir put önünde. Yani oranın padişah kendine bir skulptura yaptı ama koskocaman büyük bir skulptura altından, onun süratından ve herkes onun önünde gelip diz çöksün. Ve padişah dedi, kim diz çökmezse ve yerine boyun eğmezse o işte fırına atılacaktır ve ölecektir. Ölüm cezasını çarptırılacaktır. Ve o 3 dostu tabi Allah'tan fazla korktular, dediler. Biz sadece diri olan Allah'ın önünde diz çökeceğiz. Değil insanların önünde. Ve bu karar üzerine tabi farkına varıldı. Onlar padişahın sözü boyun eğmediler. Yani ama değil mi biz lazım boyun eğelim padişahların sözlerine. Ama burada padişah onlardan bir şey istedi. Allah'a karşı gelen bir söz. Ve çağrıldılar padişahın önüne. Gelin siz galiba benim sapofeti, benim isteğimi işitmediniz. Size ikinci bir fırsat vereceğim ve ona dediler yok. Dediler ey Nebukadnezar, bunun üzerine sana cevap vermek lazım değil. Of ne kuraş bir söz. Cevap vermek lazım değil sana padişah. Sana boyun eğmek lazım değil. Çünkü biz karar verdik. Allah'ın önünde boyun eğeceğiz. Yani onlar gibi biz de lazım bilelim. Allah'a bağlı olanlar ilk önce hesap verecekler Rabbin önünde. Ama bunun dışında İncil ve Rabbin sözü eski ayete yeni ayete bize bir yol gösteriyor. Rab tarafından verildiği çeşitli durumlar, çeşitli avtoritetler ve onlar önünde İncil bizi de buyuruyor lazım saygıyla boyun eğmek. Boyun eğmek için lazım iyi anlayalım Rab bizden ne istiyor ve ilk önce ondan boyun eğeceğiz ve onun isteğinden boyun eğeceğiz değil insanların önünde. Bunu doğru lazım anlayalım. Ama ne var ki kime lazımsa saygı verilsin, ona saygı vermemiz lazım. Bu Rabbin sözüne uygundur. Ve Rabbin çocuklara belki şimdiye kadar böyle bir insan değildin. Belki şimdiye kadar kimsenin hakkını vermedin. Sen ancak bekledin sana hak verilsin. Ama Rab artık eğer senin kararı kesinse onun ardından gitme. Senden bunu bekliyor. Boyun ilt Rabbin koyduğu avtoritelerin önünde. Ne zaman Rabbin çocuğu oluyorsun? Tabii ki sen de başka kardeşlerle beraber bir topluluğun içinde bulunuyorsun. Umarım öyledir. Eğer bir yer varsa İncilce bir topluluk oluşmuşsa eğer yoksa senin o zaman arayın. İncil'e dayanarak nerede İnsanlar iman ederek İsa Mesih'e iman ederek kurtuluş buldular. Nerede onlar bir araya geliyorlar. Rab'i anmak için işte ekmek bölüyorlar. Yani Rab'i anmak için işte içiyorlar bir çaşadan. Nerede sudan geçiliyor bundan önce. Nerede de bir beraberlik içinde bulunuyor. Nerede İncil'in öğretişi ortaya konuluyor eksiksizce. Orada bilebilirsin İncilce bir topluluk var. Yine her toplulukta sahiplikler bulabilirsin. Rab müsaade ederse daha ilerideki KZK serilerde bir seri sadece vereceğiz. İncilce bir topluluk nasıl olmalı diye. O zaman da bilgi alacağın Rab'in sözüne bakarak. Ama şimdi diyelim sen artık bir toplulukta bulunuyorsun. Ve o zaman Rab'in de bir isteği var. Topluluğa verildi değil sadece bir pastor, bir güdücü İncil'de baktığımızda görüyoruz daima çoklukta yazılıyor. Çobanlara, güdücülere, ihtiyarlara, diyakonlara yani onlar oluyorlar topluluğun öndeleri. Yani bir grup durumda değil tek bir kişi sadece. Onlar beraber çalışıyorlar, topluluğu bezliyorlar, koruyorlar, güdüyorlar. Ve onlar saygı vermemizi bekliyor Rab. Bizden bunu bekliyor. Yani neden? Çünkü onlar da işte az sonra göreceğiz. Onlar da hesap vermek zorundalar. İnançlıların toplulukları için, sürü için, Rabbin koyunları için lazım. Onlar da hesap versinler Rabbin önünde. Şimdi bakalım bu durumu. Yani bir inançlı lazım boyun eğsin. Yani topluluktaki öndeler ve çobanlar önünde. Bu yanlış anlaşılmasın. İncil'e baktığımızda görüyoruz çobanlar, yani pastolar, hizmetçiler oluyorlar. Hizmet eden kardeşler oluyorlar değil, onlar tronada oturuyorlar ve herkes gelip onların ayaklarını öpsün diye. Bunun için o zaman yanlış anlaşılıyor bir şey galiba. Hani topluluğun öndeler oluyor en aşağı yer alan kardeşler. Hizmet eden, gönülce Rabbin uğruna uğraşan, sürüyü besleyen ve sürüyü güden kardeşler oluyorlar. Ve onlara saygı vermemiz lazım. İncil bunu bize buyuruyor ve bunun içinde bakıyoruz. Şimdi birkaç ayetler. 1. Selanikliler, bab 5, ayet 12 şunu diyor. Kardeşler, aranızda çalışanların Rabbin yolunda size önderlik edip akıl verenlerin değerini bilmenizi rica ediyorum. Bilin, onlar uğraşıyorlar. Ben şimdi konuşuyorum İsa Mesih'in istediğine uygun olan önderler için. Yani onu örnek alanlar için İsa Mesih hizmetçi olarak geldi. Hizmet edenler için konuşuyorum. Onlara lazım topluluktaki inançlar, kardeşler, kız kardeşler saygılı karşılasınlar. Sizin için uğraşan, size öğreten, size Rabbin sözleri bildiren ve size hizmet eden, size kuraj veren ve size azarlayan kardeşler de saygı içinde tut. Ve onlara saygılı davran, onların değerini bil, hor görme onlara. Onların hakkında kötü bir laf gelmesin. Kendinizi de koruyun, siz de kıskanmayın, siz de kötü konuşmayın onların hakkında. İşte böylece onlara saygı göstermiş oluyorsunuz ve bu bir çadır gibi oluyor. Yani kilise, inançlar topluluğu, dua evindeki topluluğu bir çadır gibi oluyor ve orada işte var insanlar, onlardan hesap soruluyor sizler için. Bakalım şimdi iki başka ayet daha. 1. Timoteos'u 5 ayet 17 ne diyor? Topluluğu iyi yöneten ihtiyarlar, çoklukta yazıyor değil mi? Güdücüler. Yöneten ihtiyarlar özellikle Allah'ın sözünü doyurmakta, yani sizi besleyen, Allah'ın sözüyle besleyen kardeşlere ve öğretmekte emek verenler iki kat saygıya layık görülsün. Yani kimi saygı gösterirsen demek ki müsaade etmeyeceğin onun hakkında kötü konuşulsun. Yine sadece konuşuyorum İncil'ce uygun olan, Rabbin sözünü paylaşan, doğrulukla topluluğu besleyen kardeşler, onun için emek sarf eden kardeşler, onlar için konuşuluyor. Onlara saygı verilsin. Ve değil, onlara aşağı düşürelim, onları kötüleyelim. İki kat saygıya layık görülsün deniliyor burada. Yani Rab bizden inançlı olan insanlardan bekliyor bunu. Neden? O onlara koydu. Güdücümüz olsun. Ve onlara da saygı vermemiz lazım. 1. Petrus bab 5 ayet 1. Aferin ayet 5 şunu diyor. Ey gençler, siz de ihtiyarlara boyun eğin. Hepiniz birbirinizi karşı alçak gönüllülüğü takının. Çünkü Allah gururlu, yani büyükleme sevenlere karşıdır. Ama alçak gönüllülere blagodat verir, lütfeder. Yani bu hoş bir söz değil mi? Rab seni bereketleyecek ne zaman alçak gönüllükle davranacağın öbür kardeşlere, ama birinci olarak da sana hizmet eden kardeşlere saygı içinde tutarsan, sevgi içinde tutarsan ve onların önünde de boyun eğitirsen, o zaman Rab seni bereketleyecek. Bunu da bil. Yani ben konuşmuyorum öyle durumlar için, nerede güdücüler senden bekliyor bir şeyi, Rabbin sözüne uygun olmayan, Rabbin sözüne uygun olan, sana akıl veriyorlar. Olabilir bir güdücü seni tanıyor iyice değil mi? Yıllar boyunca sana kuraj veriyor, seni öğretiyor ve görüyor sen bir kötü duruma doğru koşuyorsun ve sana geliyor, kardeşim bak Rabbin sözü şunu diyor, kendi yolunu doğrult ve vazgeç bu işten derse, o zaman öğrenin bunu. O Rabbin önünde senin için de hesap vermek zorundadır ve boyun eğiltin Rabbin uğruna, o kardeşinin sözünü, o akıl sözünü üzerine boyun eğiltin. Bu bir durumdur. Bir de o ihtiyarlar, o güdücüler, ölü çobanlar, onlar da Rabbin önünde hesap vermek zorundalar. Yine 1. Petrus 5 ayet 1'de bunu okuyoruz. Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara, yani güdücüler, ben de onlar gibi bir ihtiyar, Mesih'in çektiği elemlerin tanığı ve acıya çıkacak olan yüceliğin de paydaşı olarak rica ediyorum. Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün, sorumluluktanmış gibi değil, Tanrı'nın istediği şekilde gönüllü olarak gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla size emanet edilenlere karşı padişahlık tazlamadan sürü örnek olarak görevinizi yapın. Baş çoban göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız. Baş çoban hesap soracak çobanlardan. Baş çoban İsa Mesih oluyor. O bütün çobanlardan, bütün pastırlardan, güdücülerden hesap soracak sürüler için. Bu sebeple onları da saygılı karşılayalım. Neden? Onlar da hesap vermek zorundadır. Eğer işi hor kullanmışlarsa, eğer sürüyü bezlememişlerse hesap vermek zorundalar Rabbin önünde. O zaman vay vay onların haline. Biz onlara benzemeyelim Rabbin işçileri olarak. Ve açıyoruz İbranite, yani İbraniler mektubu bab 13 ayet 17. Orada yine bunun benzeri bir söz okuyoruz. Önderlerinizin sözünü dinleyin. Onlara bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Bak, çobanlar hesap vermek zorundalar sürü için. Ama onlar işte iyi bir çoban sürünün sağlığına merak eder. Ve onlara koruyor ve iyi besliyor ve iyi güdüyor. Ve öyle bir çoban korkmak zorunda değildir Rab geldiğinde. Ama ne var ki öyle bir çoban da lazım. Saygılık karşılayalım. Neden o anda ne zaman böyle yaşam içinde yaşarsak korunuyoruz. Bir çadır altında gibiyiz. Bir avtoritet kiliseye verildi çobanlara ve sürü lazım bu avtoritetlere karşı boyun eğilsin. Ama bu çobanlar da avtoritelerini hor kullanmasınlar da. Evet, birinci avtoritet çadırı baktık. Şimdi ikinci avtoritet çadırı bakalım. Çünkü onun altında durursak ızlanmayacağız. Korunuyoruz. Bu Rab'in isteği uygundur. Çünkü Rab'in sözü bu çadırlardan, bu avtoritetlerden konuşuyor. İkinci avtoritet çadır oluyor aile. Oluyor çocukların baba ve anneler. Ve sen mutlaka bir durum içinin yoksa bir durumun altında yaşıyorsun. Ya hala oğul ya kız oluyorsun baba ve anneye ya da kendin baba anne oluyorsun ve senin çocukları ve kızları var. Yani her durum nasılsa uyacak senin durumuna. Aile bir çadır gibidir. Rabbin planından çıktı bunu. Rabbin isteğinden çıktı bunu. Bir evlilik, bir evlilikten bir karı kocadan çıksın çocuklar ve bir aile olsun. Yani çocuklar korunuyorlar ne zamana kadar daha kendi bir aile kurmamışlarsa O zaman oluyorlar baba ve annelerin çadırın altında ve korunuyorlar. Ve bu sebeple lazım iyi düşünelim biz nasıl davranacağız inançlı olarak. Şimdi konuşmuyorum, ilk önce baba anneler inançlıysa sen oğul ve çocuk kız olarak nasıl davranacağın, biz konuşuyoruz prensip olarak. Rabbin sözü ne bekliyor bizden? Biz başta okuduğumuz gibi görüyoruz, yaşadığımız günlerde bizim etrafımızdaki insanlar artık baba annelere söz dinlemez oluyorlar. Artık merak etmiyorlar, büyükler onlara ne akıl verecekler. Zaten hep öyledir değil mi? İnsan büyüyünce işte kendi ayakta durmak istiyor, istemiyor hani büyüklerin lafın üzerine hareket etsin. Tabii bir çocuk büyük olduğu zaman kendi ayakta duran adam olmak istiyor. Kızlar da öyle kendi hayatını sürmek istiyorlar. Ama ne var ki ne zaman o çadırın altından çıkıyorsun, tehlike var, ıslanacaksın. Tehlike var da korunmuyorsun. Boş boşuna bu avtorite çadırlara söylenmedi. Boş boşuna sözler yazmıyor kutsal kitapta. Ve burada tekrar bildirmek istiyorum. Bu seriden sonra 5. seride Allah müsaade ederse özellikle tam bu tema üzerine bir seri hazırlayacağız. Evlilik nedir? Eş bulmak nasıldır? Çocuk yetiştirmek, aile hayatı nasıldır? Ne olmalı? Bu tema üzerine birkaç kaset kadar hazırlamak düşüncesindeyiz. Ama şimdilik biraz bakalım Rabbin sözü ne diyor? Koloseliler mektubunda bab 3 ayet 20 diyor. Ey çocuklar, her şeyde anne babalarınızı sözünü dinleyin. Çünkü bu Rabbi hoşnut eder. Tabii ki eğer sen bir hala babanın evindeysen, kız ya çocuk olarak, eğer sen Rabbi seversen o zaman senin büyüklerinin sözüne lazım boyun eğilmelisin. Onların avtoriteti kabul etmelisin. Ama şimdi de var durumlar, ne zaman baba ve anneler kendi avtoritetini hor kullanıyorlar ve kızlardan, çocuklardan kötü şeyler bekliyorlar. O zaman sen lazım Rabbin sözüne bakarsın ve ona uygun davranmalısın. Eğer senin baban senden beklerse sen gideceğin ve çalacağın bir şeyi, o zaman diyebilirsin hayır, ben Rabbe daha fazla itaat etmek zorundayım senden. Neden? Rab diyor çalmayın, öldürmeyin, kötülük yapmayın. Ama senin baba, senin anne senden kötü bir şey isterse o zaman hayır diyebilirsin, hakkın var. Fakat Rabbin sözüne uygun olmalı bu davranış. Ama bunun dışında işte ben konuşuyorum şimdi baba anneler iyi durumda olanlar konuşuyorum. Onlar kendiler belki Rab'den korkan insanlar, Rabbin sözüne uygun bir hayat sürüyorlar. O zaman bilebilirsin Rab onlara otorite verdi senin üzerinde. Onun otoriteti altındasın. Onun çadırın altında korunuyorsun. Otkovornost onların üzerine biniyor senin için. Rabbin uğruna, Rabbi hoşnut edebilmek için bunu yapmalısın. Burada yazıyor. Efesliler mektubunda yine okuyoruz. Bab 6 ayet 1. Ey çocuklar, Rab'de anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü böylesi doğrudur. Ve devam ediyorum 2. ve 3. ayet. İyilik bulasınız ve yeryüzünde uzun ömürlü olasınız diye annene babana saygı göster. Vaat içeren ilk buyruk budur. Rab bunun için bu vaat verdi. Yani iyilik bulasın ve uzun ömür sana veriyor eğer senden büyüklerine saygı gösterirsen. Saygısızlıkla beraber kısa ömür de geliyor. Saygısızlıkla beraber kötülük de geliyor, değil iyilik. Ve bu sebeple dikkatli ol, nasıl davranacağın. Dünyadaki insanlar artık sormazlar büyükler ne diyorlar. Onlar kendi hayatını sürüyorlar, herkes. Ama sen onlara benzemeyin. Sen işte bu karlık dünyada kosmostaki parlayan yıldızlar gibi olun. Rabbin çocuğu olarak yaşayın. Bu avtoriteler altında boyun eğin ve Rab seni de koruyor ve seni bereketleyecektir. Ve devam ediyoruz, bakıyoruz üçüncü çadıra. Üçüncü avtoritet çadıra neymiştir acaba? Rabbin sözü işte söz ediliyor başka bir ilişki durumunda. İlk önce baktık, inançlılar, kardeşler ve güdücüler toplulukta. Ondan sonra baba anneler ve çocuklar. Ve şimdi bakıyoruz başka bir ilişki durumunda. Ve var bir avtoritet ve var biri de lazım avtoritetin altında boyun eğsin. Bu konuşuluyor çorbacılar ve işleyenler. Ve bu durum üzerine dünya tabi başka düşünüyor. Dünya düşünüyor, çorbacılar sadece bizi soyuyorlar. Onlara lazım değil. Hoşnut edelim, haydi sadece para alalım ve iş yaptık mı yapmadık mı sorulmuyor. Dürüst bir iş yapmak bizden gelmeli. Yoksa biz farklı olmayacağız. Ben ne zaman daha Storytel'da çalıştım biliyordum yani. Benim çorbacımın adımda çalışan başka işçiler, onlar bazen işte onun malı çaldılar dediler. Nasılsa ona lazım değil, onun fazla var. Haydi biz de götürelim kendi evimize. Çimento, ne bileyim, çeşitli başka şeyler de. Ama bu hoş değildir. Rabbin çocuğu böyle davranmasın. Bir değişiklik olmalı. Ve bakalım İncil bize ne öğretiyor? İnançlı nasıl davransın onun çorbacıya karşı? Apostollar zamanında Roma İmparatorluğu'nda var idi köleler. Onlar işte işçi gibi tutuluyordu ama daha fazla onların hakkı yok idi, serbestçe gitsinler. Ve okuyoruz şimdi 1. Petrus mektubundan bab 2. Ayet 18. Ey hizmetkarlar, işçiler, köleler, efendilerinizin yalnız iyi ve yumuşak huylu olanlarına değil, ters huylu olanlarına da tam bir saygıyla boyun eğiltin. Yani Apostol Petrus burada şu akıl veriyor. Var çorbacılar, hoş olmayanlar da bile. Belki nefret duyuyorsun, belki hoşlanmıyorsun ondan. Ama burada diyor, ters huylu olanlarına da tam bir saygıyla boyun eğiltin. Rabbin isteği budur. Tabii ki o zamanki hizmetçiler bir kölelik içindeydiler. Onların imkanı yoktu desinler, hadi iş yerimi değiştireyim şimdi. Ona lazım orada işlesinler ister istemez. Ve bu sebeple bunu öğrenmek zorundaydılar. Evet, boyun eğiltin, boyun eğiltmek onların önünde saygı vermek Rabbin isteğidir. Ve okuyoruz 1. Timoteus mektubunda bab 6 ayet 1. Kölelik boyunduruğu altında olanların hepsi kendi efendilerini tam bir saygıyla layık görsünler ki Allah'ın adı ve öğretişi kötülenmesin. Demek ki insanlar sana bakarak, senin kolegalar sana bakarak görecekler sen nasıl davranıyorsun iş yerinde. Anlıyor musun şimdi kardeşim? Senin inanç hayatı değil, sadece topluluktaki olan hayatı için konuşuyor. Eğer sen Rabbin talebesi olmak istersen lazım bunu gösteresin. İş yerinde de bile, aile içinde bile, her yerde. Yani iş yerinde de bile seni görsünler ve anlasınlar. Senin çorbaça da bunu anlasınlar. Bu güvenilir, iyi, saygılı bir kişidir. Öyle olarak bilinsinler inançlılar. Neden? Eğer bunu yapmazsan Allah'ın adı ve İncil'in öğretişi kötülenecek. Neden diyecekler, tamam pazar günü Nedelya'da ne zaman toplantıya gidiyor, hoş sözle söylüyor, aleluya da deyip duruyor. Ama öbür günler işte dünyanın her insanı gibi davranıyor. Demek ki Rab senden benden de bekliyor ne zaman bir çorbacı çalışıyoruz. Sanki Rab'e çalışırmış gibiyiz davranmamız lazım. Her yerde iyi bir şahitliğimizi bırakmamız gerekiyor. Bu Rab'in isteğidir. Ve okuyoruz Koloseliler mektubunda bab 3 ayet 22. Ey köleler! Dünyadaki efendilerinizin her sözünü dinleyin. Bunu sırf insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünen hizmetli değil, saf yürekli Rab korkusu ile yapın. Yani Rab diyor, benim yolunda yürüyenlerden bunu bekliyorum. Onların bulunduğu yerde ışık olsunlar. İş yerde mi, evde mi, toplulukta mı? Işık olsunlar, Rabbin korkusu ile çorbacıların isteğini yerine getirsinler. Dil çorbacı ayrıldı mı, senin başına durmazsa sen işi yapmayacaksın. Yoksa sapık, kötü iş yapacaksın. Korunun kendini bundan. Ve bir ayet daha bakıyoruz. Efesliler mektubunda bab 6 ayet 5 ve 6. Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin sözünü, Mesih'in sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla, saf yürekle dinleyin. Sırf insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünsün diye iş yapmayın. Mesih'in kulları olarak Allah'ın isteğini çağından yerine getirin. Bak çok açık sözler. Bir robotnik, bir işçi nasıl lazım çalışsın çorbacıya, burada İncil bizi öğretiyor. Rabbin sözünü yerine getirecekmiş gibi, Rabb'e hizmet edecekmiş gibi işlesin. Ve böylece Rabb'e layık yaşıyorsun. Bu da bir çadır, bir otorite çadır oluyor. Çorbacı hesap soruluyor onlardan. Çünkü İncil diyor, aynı babda Efesliler 6. bab 9. ayet. Ey efendiler, şimdi çorbacılığa geliyor işi. Siz de kölelerinize aynı şekilde davranın. Artık onlara tehdit etmeyin. Onların ve sizin Rabbinizin göklerde olduğunu ve insanlar arasında ayrım yapmadığını bilirsiniz. Siz de hesap vermelisiniz nasıl davrandınız işçilerinize. Çorbacılardan da hesap soruluyor. Ve son olarak Koloseliler bab 4 ayet 1 okuyoruz. Ey efendiler, çorbacılar, gökte sizin de bir efendiniz olduğunu bilerek işçilerinizi karşı doğruluk ve eşitlikle davranın. Onlara hakkını verin. Rab işte bekliyor her iki taraftan, işleyenlerden ve çorbacılardan. Doğru bir iş yapsınlar ve bu oluyor bir otorite çadır gibi ve İncil bize bir akıl veriyor. Nasıl Rabbin iyi talebeler olarak uygun yaşayabiliriz? Şimdiye kadar 3 ayrı otorite çadırı altına baktık. Birincisi dedik oluyor topluluk. Nerede inançlar bir araya geliyor ve onların güden çobanlara baktık ve onların hizmet ettiği Suriye'de baktık. Nasıl boyun eğilsin? Bir de baktık nasıl aile içinde bir çadır gibi oluyor. Çocuklar, kızlar, baba, annelerin çadırın altında korunuyorlar ve nasıl Orada boyun emek zorundalar. Bir de biraz baktık, Rab bizden ne bekliyor iş hayatında? Neden herkes bir yerde işliyor? Nasıl çorbacılara saygı gösterelim? Rab'in sözü bunu buyuruyor. Nasıl böylece Rab'i de övebiliriz ve Rab'in sözüne iyi bir şahitlik verebiliriz? Bir de şimdi bakalım bir durum daha görüyorum. Rab'in sözünü neden Rab bu işe müsaade etti? Böyle bir çadır verdi ki bunun altında da korunalım ve bunun altında da lazım boyun eğiltelim. Rab'e hizmet etmiş gibi bunu yapacağız. Rab çeşitli hükümetlerde müsaade etti. Ve tabii ki biz biliyoruz bazı hükümetler var. Rab'i hiç hoşnut etmiyorlar. Hükümetler çoğu yerlerde, hemen her yerde iman etmeyen insanlardan oluşuyor. Var bazı dırşabalar orada imanlı insanlar hüküm sürüyorlar. Ama ne var ki onlar çok az. Çoğu dünya insan oluyorlar. Rab'den korkmayan insanlar. Ama sanmayın onların istediğini ancak olabilir. Eğer Rab müsaade etmezse onlar bir hiç bir yok olurlar ve hüküm süremezler. Bu sebeple Rab da müsaade etti. Sen bu stranada, bulunduğu stranada doğdun, büyüdün, doğma kopma buradan oldu. Ve Rab da bekliyor buradaki hükümeti karşıda saygı veresin, boyun eğiltesin. Nerede var işler? Rab'in sözüne karşı gelmiyor. Ve şimdi bunun içinde beraber bakalım Rab'in sözü ne diyor. 1. Petrus mektubun 2. babından okumak istiyorum sizinle. Ayetler 13'ten 17'ye kadar, 18'e kadar diyelim. İnsanlar arasında yetkili, avtoritet kılmış her kuruma, her yönetim, her hükümet, gerek her şeyin üstünde olan padişah, prezidentler, hani ministerler, gerekse kötülük yapanların cezalandırılması ve iyilik edenlerin onurlandırılması, yani onlara bahşiş vermesini için padişah tarafından gönderilen valiler, kmetler, Rabbin adına boyun eğiltin. Rabbin adına boyun eğiltin. Yani Rab bizden, benden, senden, yani onun talebelerinden bunu bekliyor. Hükümetlere boyun eğiltmek ne zaman Rab'in sözüne karşı gelmezse ve bizi beklenmezse bir şey. Biliyor musun ne zaman Petrus bu mektubu, bu satırlar, bu sözler yazdı? Nero adında korkunç, vahşi, kötü bir hükümdar vardı. Kötü bir padişah, bir imparator vardı. Nero. Ve inançları yok edelerdi. İnançları arslanların önüne atalardı. Yasak etti toplansınlar. Ama onlar işte boyun eğdiler, iyi bir iş yaptılar, kötülük yapmadılar. Ama ne var ki ne zaman durumlar var idi, gizli saklı da toplanırlardı. Bu Rab'bin sözü bekliyordu. Değil hükümet lazım boyun eğelim ne zaman hükümet Rab'bin sözüne karşı geliyor. Ve devam ediyor burada Rab'bin sözü. Çünkü Tanrı'nın, Allah'ın isteği iyilik yaparak akılsızların bilgisizliğini susturmanızdır. Özgür, serbest insanlar olarak yaşayın. Ama özgürlüğünüzü kötülük yapmak için bahane etmeyin. Allah'ın kulları olarak yaşayın. Bütün insanlara saygı gösterin. İmanlı kardeşlerinizi sevin. Tanrı'dan korkun. Padişahı saygı gösterin. Rab'in sözü bunu bize buyuruyor. Ve bakıyoruz şimdi başka çok tanınan bir yer. Bazında tartışılıyor bunun üzerine ama Rab'in sözü ne diyor diye bakıyoruz. Romalılar bab 13 ayet 1'den 7'ye kadar. Herkes altında bulunduğu yönetime boyun eğsin. Altında bulunduğu yönetim, hükümetin boyun eğsin. Çünkü Allah'tan olmayan hükümet yoktur. ne demek istiyor? Değil, onlar Allah'ın işçileri gibi boyun eğiyorlar ama Rab müsaade etti çeşitli hükümetlere olsun bu dünyada. İyi olanı iyi olmayanlar da var. Değil, iyi olmayan Rab'den geliyor ama Rab müsaade ediyor olsun, hüküm sürsün. Var olanlar Allah tarafından kurulmuştur. Bu nedenle yönetime, hükümete karşı direnen, yani ayağa kalkan Allah'ın düzenlediği karşı gelmiş olur. Allah'ın düzenlediğine karşı gelmiş oluyor. Hükümete karşı gelmiş olan Allah'a karşı gelmiş oluyor. Yani olamaz bir inançlı hükümete karşı ayağa kalksın. Hükümete karşı direnirsin. O zaman Allah'a karşı gelmiş oluyor. Karşı gelenler yargılanırlar. İyilik yapanlar değil, kötülük yapanlar yöneticilerden korkmalıdırlar. Yönetimden korkmamak ister misin? İyi olanı yap. Yönetim hükümetin övgüsünü kazanırsın. Çünkü hükümet senin iyiliğin için Allah'ın hizmetindedir. Ama kötü olanı yaparsan kork. Hükümet kılıcı boş yere taşımıyor. Kötülük yapanın üzerine Allah'ın belası salacak olan öç alıcı olarak Allah'ın hizmetindedir. Bunun için yalnız Allah'ın belanın nedeniyle değil, süvest vicdan nedeniyle de yönetime, yani hükümete boyun eğmek gerekir. Vergi ödemeniz, yani taksa ödemenizin nedeni de budur. İşte hükümetçiler, yani hükümet adına çalışanlar, Allah'ın bu sebep için gayretle çalışan hizmetkarlardır. Vergi, yani taksa hakkı olana taksa verin. Gümrük, yani mitnitsa, mito hakkı olanı mito ödensin. Korku hakkı olanı korkuya, saygı hakkı olanı saygıya, herkese hakkını versin. Açık bir söz değil mi? Burada bekleniliyor, bir inançlıdan bekleniliyor değil, hükümete karşı ayağa kalksın. Yok, daha fazla boyun eğilsin. Ne zaman hükümet karşı gelmiyor Rabbin sözüne ve sakin iyi işin peşinde koşsun, o zaman korkmayacak bir şey. Ve bakıyoruz iki yeri daha. Matta 22, bu da tanınan bir ayet. Matta 22 ayet 21, Rab ise ne dedi? O zaman İsa onlara, öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Allah'ın hakkını da Allah'a verin. Açık bir söz. Hükümetin hakkını hükümete verin. Ama Allah'ın hakkı da Allah'a verin. Ve Apostol Paulus işte diyor, 1. Timoteus mektubunda bab 2 ayet 2'de ne lazım yapalım diyor. Her şeyden önce şunu akıl veriyorum, öğütlerim. Allah yolunu tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye padişahlar ve bütün üst yöneticiler, yani hükümet dahil, bütün insanlar için dilekler sunulsun, dualar, yalvarışlar ve şükürler edilsin. Hükümeti lanetmeyelim, kötülemeyelim. Tam tersine hükümet için dua edelim Rab'in önünde. Rab korusun hükümet, hükümetin başına gelmesinler çok kötü, ahlaksız insanlar. O zaman bizim hayatımız da zorlaşıyor, bizim özgürlüğümüz de alınıyor. Bu sebeple dua edelim, Rab korusun hükümet başında, en azından Allah korkusu da olsun o insanlarda. Ve unutmayalım, hükümetin de hesap soruluyor. Değil hükümet istediği işi ancak yapabilir. Her hükümet, her prezident, her padişah da hesap vermeli Rabbin önünde hükümet için. Yani bir ayrı bir trona var yargılamak üzere. İncil bunu gösteriyor bir yerde. Sadece milletler ve padişahlar da hesap vermek zorundalar yaptıkların işleri için. Yuhanna bab 19 ayetler 10 ve 11. Ne zaman İsa Mesih tutuklanılıyor ve Vali Pilatus'un önüne çıkarılıyor. Ve İsa sustu, onunla konuşmadı. Pilatus, benimle konuşmayacak mısın dedi. Seni serbest bırakma avtoriteti olduğu gibi çarmıha da girmeye de avtoritetim olduğunu bilmiyor musun? Yani ben seni ölüme verebilirim, seni de serbest bırakabilirim. Benim avtoritetim var buna diyor. Bilmiyor musun? Haydi benimle şimdi sana soracağım söz üzerine cevap ver. İsa ona şu cevap verdi. Sana gökten verilmemiş olsaydı benim üzerimde hiçbir avtoritet olmazdı diye karşılık verdi. Burada İsa çok açıklıyor. Hükümetin kuvveti kalmaz eğer Rab müsaade etmezse ve Rab da hesap soracak her hükümetten. Neden? Hükümet oluyor Rab'in bir işçisi. Onun başında var Rab ve onlar da hükümetteki çalışan büyükler de hesap vermek zorundalar Allah'ın önünde. Emin ol, bir Stalin, bir Hitler, bir İskender Büyük, Alexander Büyük, o dünyanın büyükleri hepsi Rabbin önünde bir gün hesap vermek zorundalar. Ne yaptılar onların milletlerle? Yani böylece anlıyoruz, Rab bir inançlıdan bekliyor. İlk önce her inançlı bilmeli, Rab'be karşı hesap vermek zorundadır. Bundan sonraki kasetka işte bunu göstereceğiz. Nasıl hesap vermeliyiz, ne üzerine hesap vermeliyiz diye. Ama bunun dışında da Rab da bekliyor. Sen hayatına bir sıra koy, Rab'in verdiği avtoritetler altında boyun eğilt. Bir avtoritet oluyor topluluğun içindeki başlara, çobanlara, güdücüler, hizmetçilerin. Bir de ailenin içinde senin baba ve anne bir avtoritedir. Rab ona avtoritet verdi onlara ve sen boyun eğilt onların önünde, saygı göster onlara. Rab'in isteği olduğu için bunu yapın, değil insanın göze girebilmek için. Senin işlediğin çorbacıya da saygı göster. Ve Rab'i işlemiş gibi, Rab'i işlemiş gibi onlara işleyin. Bir de bulunduğu, yaşadığı dırşavada, stranada, memleketteki hükümete de karşı saygılı olun. Ve böylece Rab'in isteğini yapmış oldun. Rab'in ardına gitmek bir tarafta budur. Rab'in isteğini yerine getiriyor. Ve Rab'in sözüne uygun yaşar. Rab işte senin de bu şeyler bekliyor. Bunu yapma hazır mısın? Bak, o zaman mutlu ve bereketli dolu bir hayat yaşayabilirsin. Çünkü Rab bunun için söz verdi. Bir dua ile sözüme son veriyorum bugünkü dersi için. Rab, sana teşekkür ederim çünkü bize gerçekten iyi sözler söylüyorsun İncil'de. Belki bizim hoşumuza gitmiyor ama bu fark etmez. Sen bizden bekliyorsun. Senin sözüne boyun eğelim. Eğer senin bereketi istersek, eğer gerçekten dolu ve çoşan bir inançlı hayat istersek, lazım senin sözüne uygun yaşayalım. Bunu biliyoruz. Bunun için bize yardım et ve bizi koru kötülükten. İsa Mesih'in adıyla bunu diliyorum. Amin.
Bütün kalpler kulağı
bugünkü ezberlememiz için ayet şudur. 1. Petrus mektubundan bab 2 ayet 17. Bütün insanlara saygı gösterin. İmanlı kardeşlerinizi sevin. Tanrı'dan korkun. Krala saygı gösterin. Şimdi aralıklı okuyacağım ve kalan boşlukları siz tekrarlayabilirsiniz. 1. Petrus bab 2 ayet 17. Bütün insanlara saygı gösterin. İmanlı kardeşlerinizi sevin. Tanrı'dan korkun. Krala saygı gösterin. Ve şimdi hepimiz beraber bir daha söylüyoruz. 1. Petrus bab 2 ayet 17. Bütün insanlara saygı gösterin. İmanlı kardeşlerinizi sevin. Tanrı'dan korkun. Krala saygı gösterin.
Şeyler yok oldu Rabbana ya.